Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledünke rahme. İnneke entel vehhab. Allahümme ec'alna minel mütedahirin. Aziz dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, Yunus suresinin 59. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Estağfirullah. Kul eraeytum ma enzelallahu lekum min rizqin fecealtum minhu haraman ve halala. Kul Allahu ezine lekum em alallahi tefterun. De ki ey Nebi-i Zişan, ey peygamber, şöyle söyle. Söyleyin bakalım, Allah size rızık olarak neleri indirdi de siz ondan bir kısmını helal ve bir kısmını haram kılmış oldunuz. Yine onlara şunu da söyle. Bu hususta Allah mı size böyle izin verdi? Yoksa siz Allah adına yalan uydurup iftira mı ediyorsunuz? Efendim, yer ve gök Cenab-ı Hakk'a ait. Yerin ve göğün mülkü, saltanatı O'nundur. Bu saltanat içerisinde, bu varlık içerisinde, bu kainat içerisinde yapılacak şeyler ancak O'nun izni ve iradesiyle olur. İnsanlar söz konusu olunca da neyin haram, neyin helal olacağının sınırlarını Allah çizer. Allah'ın vahyiyle Nebi-i Zişan beyan eder, açıklar. Bunun dışında hiçbir kimsede helal ve haram kılma yetkisi yoktur. Yüce Rabbimiz böyle bir yetkiyi kendinde bulundurduğunu bir şekilde gerek sözlü gerek fiili olarak ifade eden kimseleri bu anlamda adeta sıygıya çeker. Size Allah mı izin verdi böyle söylemeye? Yoksa siz Allah adına iftiradan bulunuyorsunuz. Mekke müşrikleri çeşitli hayvanlar ve mahsuller hakkında bu haram, bu helal diye kendilerine göre hüküm veriyorlar. Belki atalarından örf ve adet olarak böyle gelmiş ve bunun Allah'ın emri olduğunu söyleyerek yapıyorlar üstelik bu haram ve helal kılma işini. Mesela En'am suresi 138. ayette ifade edildiğine göre diyorlar ki şu hayvanlar ve ekinler haramdır. Bunları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Şu hayvanlara binilmesi ve sırtlarına yük vurulması yasaktır diyorlardı. Putlarına adıyorlar mesela bazı hayvanları, bazı efendim gıdaları. Bunları başkalarının yemesinin haram olduğunu söylüyorlar. Yine En'am suresinin 139. ayetinde şu hayvanların karınlarında bulunanlar erkeklerimize helal, kadınlarımıza haramdır diyorlar. Şayet yavru ölü doğarsa erkek kadın herkes ondan yiyebiliyor. İşte böyle iddialarda bulunuyorlar. Her dönemin bu anlamda ilahlığa kalkışan kimseleri olmuş diyebiliriz. Bazen bunlar rahipler olmuş, bazen hahamlar olmuş, bazen papazlar olmuş. Bazen de İslam söz konusu olunca alimler de ve belki kendilerine arif diye efendim isim takan bir takım halbuki onun içini dolduramayan kimseler tarafından da bu tür helal ve haram sınırları çizilmeye çalışılmış olabiliyor. Delilsiz, mesnetsiz, herhangi bir efendim kaynağa dayanmadan, ilahi bir kaynağa dayanmadan, herhangi bir meşru bir usul gözetilmeden haram ve helal diye bir takım mübahların, Allah'ın yarattığı rızıkların kiminin yasaklanması, kiminin serbest bırakılması Allah adına bir iftira olmuş olabiliyor. Onun için Yüce Rabbimiz birçok ayette bu konuda kullarını uyarır. Sakın şu helaldir, şu haramdır diyerek Allah'a iftiraya kalkmayın. Onun için İslam alimleri helal ve haramın tespitinde özellikle haramın tespitinde son derece titiz davranmışlar. Mesela Hanefilerde tahrimen mekruh diye bir konu var. Harama yakın mekruh, istenilmeyen şey demek. Neden harama yakın mekruh diye bir kavram ortaya konulmuş? İşte bu ayetlerdeki tehdide maruz kalmamak için. Elbette içtihat yollarından, usullerinden birisi kıyastır. Sonradan çıkan bir takım hükmü belli olmayan meselelerin hükmünü öğrenme adına müçtehit dediğimiz gerçekten iyi yetişmiş alimlerimiz o kıyas metoduyla da haram ve helale yol bulurlar. Ama bu noktada da son derece hassas olurlar ki Cenab-ı Hakk'ın hukukuna tecavüz etmeyelim. Onun için tahrimen mekruh kavramını koymuşlar. Eğer delil zanni ise, yani kat'i değilse, delil kat'i kesin, tamam delil var ama o nas'ın, o metnin, o manaya delaletinde zan varsa, kesinlik söz konusu değilse, orada herhangi bir şeye haram demekten ya da helal demekten geri durmuşlar. Şüphelilerden kaçınmaya gayret etmişler ve insanları yine sakındırma adına işte harama yakın mekruh diyerek böyle bir tabir ortaya koymuşlar. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir ayeti okuyor mecliste. İttehazû ehbârahum ve ruhbânehum erbâben min dûnillâh. O hahamlar, rahipler, papazlar Allah'tan başkalarını, o ehli kitap daha doğrusu, Allah'tan başkalarını Rabler edindiler ayetini okuyor. Adi bin Hatim diyor ki ya Resulallah biz diyor Hristiyanken onları Rab edinmiyorduk. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine sizin diyor alimleriniz, hahamlarınız, efendim papazlarınız Allah'ın helal kıldığını haram kıldıklarında ya da haram kıldığını helalleştirdiklerinde siz onları kabul etmiyor muydunuz? Evet diyor, kabul ediyorduk. İşte bu onları Rab edinmektir buyuruyor. Onun için İslam'da hiçbir zaman alimler sorumsuzca davranamazlar. Arifler sorumsuzca davranamazlar. Mutlaka kendilerini Kur'an ve hadis çerçevesinde sınırlandırmak ve o Kur'an ve hadisten de hüküm çıkarırken onun da kendi içinde alimlerimizin ortaya koyduğu bir usulü vardır. O usul çerçevesinde bir sonuca varmaya çalışırlar, gayret ederler. Bunu da herkes yapamaz. Bu ancak ilimde gerçekten belli bir kıvama ermiş ve ıstılahta terim olarak müçtehit dediğimiz kimseler tarafından yapılabilir. Bu konu son derece hassas bir konu. Bu bakımdan hele hele dini alanda, dini hususlarla ilgili insanlar konuşurlarken çok daha titiz davranmalılar. Kesin bir bilgileri yoksa o alana dair söz söylememeliler. Orada sükut etmeliler. Bilenlere danışmalıdırlar. Aksi halde son derece acı bir durum ortaya çıkar. Nitekim 60. ayet tam da bununla ilgili. وَمَا ظَنُّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Peki diyor Cenab-ı Hak, Allah adına yalan uyduranlar acaba kıyamet günü hakkında ne düşünüyorlar? Yani bir kıyamet hesaplarının böylelerinin çok çok ağır olacağına işaret ediyor bu ayet. Allah adına yalan uyduranlar, bu helaldir, bu haramdır diyerek Allah adına hüküm verenler acaba kıyamet günü hakkında ne düşünüyorlar? اِنَّ اللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ Hiç şüphesiz Allah insanlara karşı büyük lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler. Evet, insan ahireti düşünmezse, kıyamet diye bir sahnede Rabbinin kendisine hesap soracağını gönlünde bir inanç olarak yerleştirmezse, o nevi insanların Allah'a iftira ederek bir takım hükümler ortaya koyması kolay olur. Rastgele konuşurlar. Ancak ahirette söylediği her sözün hesabının olduğunu bilen kimse böyle cüretkar davranamaz. Hele hele Allah adına böyle bir cüretkarlıkta bulunamaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mütevatir olan bir hadiste buyururlar ki Kim bana bilerek bir yalan isnat ederse, benim söylemediğim bir sözü söylemiş gibi naklederse, o cehennemdeki yerine hazırlansın buyurur aleyhissalatü vesselam. Allah Resulü hakkında onun söylemediği bir sözü söyledi diye nispet etmek bu derece tehlikeli olunca, Allah Celle Celaluhu hakkında onun şu kainattaki insanoğluna, diğer varlıklara ikram ettiği rızıklar konusunda şu helaldir, şu haramdır diyerek kendi hevasına uyarak, kendi arzusuna uyarak hüküm verenlerin vay haline demektir. Onların sonuçlarının çok ağır olacağını bu 60. ayet söylüyor, ifade ediyor. Ne düşünür onlar diyor. Allah'a yalan isnat edenler ne düşünürler acaba kıyamet günü hakkında? Orayla ilgili bir fikirleri var mı? Oraya nasıl bakıyorlar? Orada huzurumuza gelmeyeceklerini mi düşünüyorlar? Huzurumuza geleceklerine imanları, inançları varsa bu işi yapanların, o zaman böyle kolayca şu helaldir, şu haramdır hükmünü nasıl verebiliyorlar? Hiç düşünmüyorlar mı kıyametin azabını? Allah Celle Celaluhu neyin haram, neyin helal olduğunu açıkça beyan etmiş. Bu onun insanlara karşı büyük bir lütuf sahibi olduğunun işaretidir. Allah Celle Celaluhu'nun haram kıldığı şeyler son derece sınırlıdır. Daha çok mübahlar, yani helaller vardır. Allah'ın helallerini kısıtlamak, insanları meşakkate sokmak, insanları zora sokmak, bu Allah'ın kullarına bir yönüyle zulümdür. Onun için Yüce Rabbimiz bu ayetin hemen sonunu böyle bitiriyor. Hiç şüphesiz Allah insanlara karşı büyük lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler. Keşke insanlar Allah'ın mesajlarını doğru kavrasalar, Allah dışındaki diğer kimselerin kendi hevalarıyla koydukları bir takım hükümler konusunda onlara karşı daha titiz davranma imkanına kavuşmuş olacaklar. Fakat Allah'ın lütfundan haberdar olmayınca insanlar kendi kendilerini zora koşuyorlar ki Mekke müşrikleri kendi kendilerine bir takım böyle yasaklar koyarak Allah'ın helal kıldıklarını haram kılıyorlardı. Yüce Rabbimiz burada Allah'ın indirdiği, size rızık olarak indirdiği şeyler diye beyan buyurması 59. ayette, rızıkların, nimetlerin her birinin esasen Cenab-ı Hakk'ın yüce bir ikramı ve kullarına rahmeti olduğunu gösteriyor. İndirmek kelimesi yukarıdan aşağıya indirilmesi anlamına geliyor ki esasen yerden çıkan birçok nimetlerden de insanlar rızık olarak istifade ediyorlar. Onlar da ama bir şekilde yukarıdan indirilen bir takım güneş ışığıdır, yok ilahi rahmettir, daha bizim bilmediğimiz nice efendim sırlardır. Onlar sayesinde bu rızıklara kavuşmuş oluyoruz. Dolayısıyla her nimet Hak'tan bize bir ikramdır. Öyleyse Hakk'ın indirdiği rızıklar konusunda onun koymadığı sınırı kimsenin koyma hakkı yoktur. Rızık kısaca insanların istifade ettiği nimet ve imkanların tümüne verilen ortak bir isimdir. Bu çerçevede hayatın her alanına yönelik insanların istifadesi söz konusu olan hususlarla ilgili hükümler beyan ederken özellikle helali haram kılma noktasında ya da haramı helal kılma noktasında çok titiz olunması gerektiğine Yüce Rabbimiz işaret buyurur ve bunun hesabının, kıyamet hesabının çok ağır olacağına da dikkat çeker. 61. ayet: وَمَا تَكُونُ ف۪ي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا اِذْ تُف۪يضُونَ ف۪يهِ. Resulüm, ne durumda olursan ol, hangi haleti üzere bulunursan bulun, her halükarda demek, senin bulunduğun her durumu, Kur'an'dan ne okursan oku. Yine ey insanlar, siz de her ne iş yaparsanız yapın, O işe dalıp gittiğiniz zaman mutlaka biz sizin üzerinize şahitleriz, şahidiz. Ne yapıp ettiğinizin hepsini görüyoruz, hepsini kaydediyoruz. Burada hem Nebi Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e hitaben hem de tüm insanlığa hitaben Allah'ın her şeyi görüp bildiğine ve şahit olduğuna dikkat çekiliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi durumda olursa olsun bunun Rabbi tarafından bilindiğini elbette farkında ama Yüce Rabbimiz bunu tekrarlıyor Habibi Edibine. Yani ey Nebi Zişan sen belki tebliğ çerçevesinde zorluk çekiyorsun. Bir takım sıkıntılara maruz kalıyorsun. Bir takım hak etmediğin sözler işitiyorsun. Biz bunların hepsinden haberdarız. Senin ne durumda olduğunu biliyoruz. Sen endişelenme anlamında bir Habibi Ekrem Efendimiz'e teselli. Kur'an'da ne okuduğunu da diyor. Ne okuduğunu. Onu da görüp biliyoruz. Kur'an'ın tebliğini nasıl yaptığını, ibadetlerinde nasıl okuduğunu, Kur'an'la nasıl haşir neşir olduğunu biliyoruz. Yani kelamımızla nasıl bütünleştiğinin farkındayız ey Nebi Zişan. İnsanlara hitaben de siz de ey insanlar her ne yapıyorsanız, amel olarak ortaya ne koyuyorsanız iyi olsun kötü olsun. Biz hepsinin üzerine şahitlik yapıyoruz. Yani hepsini görüyoruz, hepsini kaydediyoruz ve bunun şahidi biziz. Yani bizden hiçbir şey gizli kalmaz. وَمَا يَعْزُبَ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ Ne yerde ne gökte zerre miktarı bir şey bile Rabbinden gizli kalamaz. Ayet böyle. Ne yerde ne gökte Rabbinden zerre miktar bir şey bile gizli kalamaz. Yani insanoğlu galaksileri keşfetse, gidip orada yeni bir hayat olduğunu bilse, orada da yapıp ettiğinden sorumludur. Orada da yapıp ettiği Rabbinden gizli kalmayacaktır. Yerin işte 2 kilometre, 3 kilometre, 5 kilometre derinliğinde bir suç işlese insan ya da bir iyilik yapsa, bir güzellik yapsa Allah onların hepsini kaydeder, görür ve bilir. Yüce Rabbimizin ilmine sınır yoktur. O her şeyi gördüğünü, bildiğini defalarca birçok ayet-i kerimede kullarına hatırlatır. Hatırlatır ki kulları kendilerine bir çeki düzen versin. Kur'an-ı Azimüşşan'da öyle bir murakabe sistemi var ki aziz dinleyenlerim. Gerçekten insan o ayetlerin muhtevasına tam inansa ve şuurlu bir şekilde gönlünde taşısa yanlışa düşmez biiznillah. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, keremiyle. Çünkü iç içe dairelerle adeta müthiş bir kontrol sistemi var. Yani Yüce Rabbimiz her şeyden önce Zat-ı Uluhiyetinin her şeyi bildiğini, gördüğünü, işittiğini beyan eder. Ve kulları tarafından bunun bilinmesini ister. Daha sonra kiramen katibin diye efendim yazıcı meleklerin olduğunu ve söz ya da amel her ne yaptıysak onlar tarafından bilinip kayda geçirildiğini bize haber verir. Melekler de görüyor sağımızda, solumuzda, etrafımızda. Kiramen katibin dediğimiz o şerefli yazıcı melekler. Söylediğimiz her sözü, her kelimeyi kayda geçiren melekler var. Ayet-i kerimelerde bunlara işaret edilir. Diğer taraftan Yüce Rabbimiz bizi bize şahit kılar. O kıyamet gününde der ağızlarını adeta mühürleyeceğiz, konuşamayacaklar. Ama bunun yerine elleri konuşacak, ayakları konuşacak, bizimle derileri konuşacak der. Yani insanın kendi uzuvları kendisine şahittir. Ne yapıp ettiğini yarın konuşacak. Cenab-ı Hak konuşturacağız buyuruyor. Yer konuşacak, gök konuşacak. Bunlar ayet-i kerimelerde bize haber verilen hususlar. İşte bütün bu haberdarlık içerisinde insanın gizlenme şansı yok. Kaçış şansı yok. Bir başka deliğe, bir başka efendim sığınağa girme şansı yok. Her yerde apaçıksınız Allah'ın huzurunda. Hesap verirken her şey küçük büyük hepsi gelecek. Nitekim bu ayetin sonu da şöyle biter. ve la esgara min zalik ve la ekbara illa fi kitabim mübin. Yani zerre miktar her şey gizli kalmadığı gibi zerrenin küçüğü de onun büyüğü de apaçık bir kitaptadır, levh-i mahfuzdadır. Her şey kayıt altındadır. Her şey kayıt altındadır. Öyleyse herkes rastgele yaratılmadığını, başıboş bırakılmayacağını, mutlaka hesaba çekileceğini bilecek. Bilecek, hayatını ona göre tanzim edecek. 62. ayet. Ela inne evliya Allah la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Şunu iyi bilin ki Allah dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ellezine amenu ve kanu yettekun. O hak dostları ki onlar iman etmişlerdir ve Allah'a karşı sürekli takva sahibi olarak kulluklarını sürdürmektedirler. Evet, bu ayet-i kerime Allah'a dost olan kulların, Allah'a yakın olan kulların hem kim olduklarını hem de onlara lütfedilen nimetleri ifade etmektedir. 62 ve 64. ayetler, 63-64. ayetler Allah dostları ile ilgili ayetlerdir. Evliya kelimesi esasen veli kelimesinin çoğuludur. Veli kelimesi de lügat anlamı itibariyle birine yakın olan, birini himayesinde bulunduran, koruyucu, dost, yardımcı manasına gelir. Birine yakın olan derken evliyaullah'tan kasıt Allah'a yakın olan kullar. Yani mukarrebun. Yüce Rabbimiz kullarını üçe tasnif eder. Bir, ashabül meymeneh vardır. Yani hasenatı seyyiatına galip gelen, güzellikleri kötülüklerinden fazla olan kullar. Bunlar da ehli cennettir. Bunlara ashabül yemin deniyor. Bunlar bir şekilde müsbet kullar. Yani iyilikleri kötülüklerinden fazla. Ashabül yemin. Bir de ashab-ı şimal var. Ashab-ı şimal de onların da kötülükleri iyiliklerinden fazla. Bazen tamamen kötülüklerin içine batmış kullar. Onlara ashab-ı şimal. Bunlar da cehennemlik olan kullar. Amel defterleri sol tarafından verilecek. Öbürlerine sağ tarafından verilecek. Bir de mukarrebun kullar var der Cenab-ı Hak. Vakıa suresinde anlatır bunu. Mukarrebun vardır. Onlar da sabikundur. Yani adeta hayır işlerinde yarışarak öne geçmeye gayret eden Allah'ın güzel kullarından olma gayreti içerisinde böyle bir adeta bir yarış havası içerisinde hayırlara koşturan kimseler. Onlara da Cenab-ı Hak mukarrebun der. Şimdi burada evliyaullah ki veli kelimesi birine yakın olan anlamına da geldiği için Allah'a yakın olan kullar, yani mukarrebun kullar, taat ve ibadetlerle, farzlarla ve nafilelerle Cenab-ı Hakk'a kurbiyet dediğimiz yakınlık kesbetmiş. Allah'ın gözde kulları, has kulları, seçkin kulları kıvamına ermiş kimseler. Evliyaullah. Birini himayesinde bulunduran anlamına da gelir evliyaullah. O da şu anlama gelir. Bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın daha hususi himayesine girmiş kullar. Koruması altına girmiş kullar. Gerek dünyada, gerek ahirette. Ahirette de bir kısım kulların efendim çok daha hususi bir şekilde Cenab-ı Hak tarafından karşılanacağı ya da onlara ikramlarda bulunacağı gerek ayetlerde gerek hadislerde bize haber verilir. İşte evliyaullah dost kullar. Bunlar dostlukta tabii için içinde bir muhabbet vardır, koruyup kollama vardır. Onun için Türkçemize daha çok evliyaullah ifadesi hak dostları, Allah dostları diye Allah'a dost olmuş. Allah'ın kendilerine dost olduğu kullar. Esas bunların kim olduğunu zaten ayetin devamında özellikle ikinci ayet onu tarif ediyor. O ayette bunların iman edip takva dairesinde bir kulluk sürdürdüklerine Cenab-ı Hak dikkat çekiyor. Öyleyse esasen evliya dediğimiz, veli dediğimiz kimselerin en önemli, en temel özellikleri, Rabbimizin haber verdiği özellikleri, bir kere iman noktasında kavi bir imana sahipler. Bu çerçevede şöyle de denebilir. Şirkten korunan, yani Allah'a şirkten korunan, ortak koşmayan, şirke düşmeyen, inkardan sakınan ve la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek iman dairesine giren her mümin velayetten bir cüz, bir velilikten bir konum elde etmiş oluyor. Bir iman etmiş oluyor. Bir de insanı ebedi cehennemlik yapan inkar ve şirk gibi günahlardan uzak kalmış oluyor. Onun uzak kalmasını takva olarak nitelendiriyoruz. İşte hem iman var hem takva var. O zaman böylesi bir kula veli denebilir. Ancak o velayette de kendi içinde sayısız dereceleri vardır. Allah dostluğunda da çok farklı dereceler vardır. Bu derecelerin belirlenmesinde imandaki kuvvet, imandaki yakinlik derecesi, yani gözle görürcesine iman edenle, içinde bir takım vesveselerle, şüphelerle iman eden kimsenin dostluk seviyesi aynı değildir. Yine şirkten uzak olduğu gibi günahlardan, haramlardan uzak olan, hatta şüphelilerden kaçınan ve bununla beraber farzları en güzel şekilde yerine getiren, nafilelerle de, farzlara benzeyen nafilelerle de Allah'a kurbiyete, Allah'ın sevgisine doğru koşuşturan kimselerin elbette velayet dereceleri farklı farklıdır. Nitekim veli hadisi diye bilinen hadiste, işte kim benim bir velime eziyet ederse ben ona harp ilan ederim buyurulduktan sonra kutsi hadis olarak Yüce Rabbimiz buyurur ki kulum bana en iyi farzlarla yaklaşır der. Farz nedir? İnsanın yapmasının mecburi olduğu hususlar, yani Allah-u Teala'nın kullarından yapılmasını istediği ve kesin bir şekilde emrettiği hususlara farz diyoruz. İşte beş vakit namaz gibi, zekat gibi, hac gibi, oruç gibi ibadetler olsun. Mesela daha başka farzlar olsun. Bu farzlar en iyi diyor. Kulum bana farzlarla yaklaşır. Sonra nafilelerle de yaklaşmaya devam eder. Sonra ben o kulumu severim. Ben kulumu sevince de onun işiten kulağı, gören gözü, söyleyen dili, tutan eli, yürüyen ayağı, akleden kalbi olurum. İşte bu hadis-i şerif esasen alimlerimiz tarafından veli hadisi, yani veliliğe giden yolu gösteren hadis diye anlaşılıyor. İşte takva dediğimiz velayetin gereği olan imandan sonra takva sahibi olma diye ayette ifade edilen husus, önce haramlardan kaçacak kul. Sonra farzları en güzel şekilde yerine getirecek. Şüphelilerden kaçınacak. Nafileleri yerine getirecek. Nafilelerle de kendisini yükseltmeye çalışacak. Ve böyle titiz bir kulluk yaşayacak. Yani وَكَانُوا يَتَّقُونَ Onlar Allah'ın çizdiği hudutlar çerçevesinde o hudutları aşmamak için titiz bir kulluk yürütürler demek. Bu titizliğin de ölçüsü insandan insana, kuldan kula fark eder. İşte velayetin derecesi de buralarda ortaya çıkıyor. Hem imandaki kalitede, güçlü iman ya da zayıf iman oluşunda, işte takvadaki derecede fark ediyor. Nitekim Yüce Rabbimiz insanın mükerremiyetinin, şerefinin, kalitesinin takva ile ölçüleceğini şu ayette اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ Sizin Allah katında en şerefli olanınız, en muttaki olanınızdır, en çok takva sahibi olanınızdır ayetinde buna işaret eder. Öyleyse Allah dostu olabilmek için işte insanın imanda ve takvada seviye kat etmesi gerekiyor. Böyleleri için diyor Yüce Rabbimiz, la havfun aleyhim, onlara bir korku olmayacak. Ve la hum yahzenun, onlar mahzun da olmayacaklar. Hüzün olmayacak onlara. Yani demek ki üzüntüye boğulmayacak onlar. gelecek korkusu, gelecek endişesi gibi bir takım korkulardan Allah onları koruyacak. Tabii insan son nefese kadar yine geleceğe dair ümit ve korku arasında yaşayacak. Fakat Yüce Rabbimiz böyle bir müjde veriyor. Önemli olan Allah'a böyle bir veli kul olarak kavuşabilmek. Zaten hayatınızda böyle bir imandan sonra bir istikamet varsa Yüce Rabbimiz içinize sizin o huzuru, o saadeti lütfeder. Ama son nefesi veremediğiniz için de henüz imanla mı vereceksiniz? Yoksa Allah muhafaza ayağınız kayacak mı? Bu endişe söz konusu olduğu için dünyada iken içinizde böyle bir ürperti olacak. Fakat Yüce Rabbimiz veli kullarıma böyle bir korku ve hüzün erişmeyecek buyurduğuna göre inşallah kul Allah'a yaklaştıkça, kurbiyet kesbettikçe, velayetten nasip aldıkça bu korku ve hüzünden yana da iyice efendim Cenab-ı Hak onu zamanla korumuş olacak. Bazı alimlerimiz derler ki onlarda Allah korkusu öyle yüksektir ki diğer korkular zaten hissedilmez bile. Onlar yalnız Allah'tan korkarlar. Onların hüzünleri Allah'a daha güzel kul olamadıkları için bir takım hüzünler efendim taşırlar. Yoksa başkalarının hüzünlendiği konulara onlar o kadar çok fazla hüzünlenmezler. اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Onlar iman etmişlerdir ve takva üzere bir kulluk sürdürüyorlardır. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Bu ayete geçmeden, 64. ayete geçmeden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın veli kimdir diye sahabe-i kiramdan birisi sorunca Efendimiz Evliyaullah diyor, görüldükleri zaman insana Allah'ı hatırlatan kimselerdir. Yani onları görünce, öyle kimseleri görünce sizin yüreğinizde Allah ve ahiret duygusu belirir. Bir şekilde size tabiri caizse günah şeyleri hatırlatmazlar onlar. Onların duruşları bile, sükutları bile size taatı adeta hatırlatır, ibadeti hatırlatır, günahlardan sakınmayı hatırlatır. Allah'ı hatırlamış gibi olursunuz onları görünce. Böyledir onlar buyuruyor. Bazı efendim müfessirlerimiz Allah dostları diye ifade edilen, Evliyaullah diye ifade edilen kimselerin Allah için birbirini seven kimseler olduklarına dikkat çekerler. Nitekim Hazreti Ömer'den rivayete göre Resulullah Efendimiz'in şöyle buyurduğu nakledilir. Allah'ın kullarından bir takım insanlar vardır ki peygamber değiller, şehit de değiller. Fakat kıyamet günü Allah katındaki makamlarından dolayı onlara nebiler ve şehitler adeta imrenerek bakarlar. Bunların kim olduğu sorulunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu cevabı verir. Bunlar öyle kimselerdir ki aralarında akrabalık, ticaret ve iş ilişkisi olmaksızın sırf Allah rızası için birbirlerini severler. Vallahi yüzleri bir nur ve kendileri de nurdan birer minber üzerindedirler. İnsanlar korktukları zaman bunlar korkmazlar. İnsanlar mahzun oldukları zaman bunlar hüzünlenmezler buyurmuş. Peşinden de Efendimiz bu ayet okumuş. Ela inne evliya Allah la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Dikkat edin, Allah dostları için onlar üzerine korku da olmayacak, onlar mahzun da olmayacaklar ayetini okumuş. Bu hadis Hakim'in Müstedrek'inde rivayet edilmiş. Efendim burada tabii dünya hayatındayken biz bütün müminlere Allah dostları nazarıyla bakarız. Şirke düşmedikleri, inkara düşmedikleri ölçüde. Ancak onların iman noktayı nazarından ve takva cihetinden daha önde olanlarına bu dostlukları yönüyle daha önde kimseler olarak bakarız. Kültürümüzde de genelde Evliyaullah denince bazen hakikaten çok üst düzey sınıf kastedilir. Keşif, keramet sahibi kimseler diye de hemen bunlarla birlikte anılmaya başlarlar. Elbette Cenab-ı Hak kendi dostlarına hususi ikramlarda bulunur. Ancak Kur'an çerçevesinde meseleye yaklaştığımız zaman iman ve takvadan nasibi kadar kul Allah dostudur. Allah dostudur. Elbette kimin hak dostu olduğuna ya da kimin hangi derecede Allah dostu olduğuna dair bizim efendim insanlar olarak dıştan kesin bilgimiz söz konusu olamayabilir. Bizim zannımız olur, yani kanaatimiz olur. Bu kanaatimizden dolayı da suçlanamayız. Yani birilerine deriz ki Abdülkadir Geylani Hazretleri, işte Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Yunus Emre Hazretleri, Hüdayi Hazretleri, bunlar Allah dostlarıdır deriz. Bu kesin bilgi anlamında bir hüküm cümlesi değil. Hüsnü zannımız budur demektir. Bunu bazıları yanlış anlayarak efendim tenkit konusu da yaparlar. Hayır efendim, biz mümin ve muttaki olduğunu zannı galiple kanaat olarak hissettiğimiz kimselere böyle ifadeler kullanabiliriz ve kullandığımız bu ifade de hüsnü zannımızın bir ifadesidir. Yoksa hükmümüzün değil. Elbette onların gönül dünyalarını biz bilemeyiz. Hangi amelleri onları Allah dostu yapar, hangi amelleri Allah muhafaza, Allah'ın gazabını celbederek kıyamette hesaba çekileceklerdir. Bunu bilemediğimiz için bu bizim için kesin bilgi değildir. Ya kanaattir, zannı galiptir. Buna da saygı duyulur. Evet, 64. ayette Cenab-ı Hak bu Allah dostları için, kendilerine korku ve hüzün olmayacak kimseler için lehumul büşra fil hayatid dünya ve fil ahire. Böyleleri için diyor, dünya hayatında da ahirette de müjde vardır. Büyük müjde var. Müjde insanı sevindirip yüzünü tebessüm ettiren şeydir. Bu müjde nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir rivayette rüyayı saliha, sadıka ya da sadık rüya, salih rüya, güzel rüyalar mesela böylesi insanlara daha çok ikram edilir buyurur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Başka nedir bu müjde? Bu müjde Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de ve Habibi'nin dilinde müminlere vaat ettiği müjdelerdir. Efendim, Kur'an-ı Azimüşşan'da muttaki kullarına Cenab-ı Hak cennet ve nimetlerini anlatır. Ve üzlifetül cennetü lil muttakîn der. İşte muttakiler için cennet süslendi böyle. Onlara yaklaştırıldı. Altlarından ırmaklar akan cennetler efendim. Güzel güzel meskenler, değişik değişik nimetler. Bütün bunların o muttaki kullara hazırlandığını Cenab-ı Hak vaat eder. Evet, bunlar da demek ki bu zevata, böylesi zevata dünyada müjde var. Bu müjde bazı alimlerimize göre ölümden önce melekler tarafından efendim adeta ahiretteki makamını göstererek adeta müjdeleme tablolarıdır denilmiştir. Nitekim Mücadele Suresi'nde iman ettikten sonra Rabbimiz Allah'tır dedikten sonra müstakim olan, istikamet üzere hayat süren kullara korku ve hüzün olmayacağı ve meleklerin onlar üzerine inerek korkmayın, mahzun da olmayın, size vaat olunan cennetle sevinin diye müjde vereceklerini Rabbimiz bize haber verir Mücadele Suresi'nde. Demek ki birçok müjde var bunlara. Burada müjdenin ne olduğu ifade edilmiyor. Genel bir ifade. Cenab-ı Hakk'ın daha dünyadayken onların gönüllerine verdiği sürur, belki ilhamat-ı Rabbani dediğimiz sufilerin sunuhat, tuluat dedikleri bir takım gönle doğan güzel duygular, düşünceler, hikmet, ilm-i ledün, bunların her biri müjdelerdir. O gönülleri serinleten daha ne tür efendim şeyler varsa, manzaralar varsa onların gösterilmesidir. Bilemediğimiz şekilde her kula Cenab-ı Hakk'ın müjdesi daha hususidir, daha özeldir. Bu çerçevede Allah'a yakın oldukça kullar, yani Evliyaullah sınıfında derecesi yükseldikçe müjdenin niteliği de, keyfiyeti de, kemmiyeti de, yani sayıca ve derinlikçe daha da gelişecek, artacak demektir. Onlara dünyada müjde var. İşte hem böyle rüyaları güzel onların, hülyaları güzel onların, iç dünyaları güzel onların, daha nice nice Rabbani müjdeler var dünyada ama ahirette de müjdeler var. Ki o ahiret müjdesi cennettir, cemalullah'tır, ilahi rızadır. Gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, hiçbir beşerin hatırına gelmeyecek müjdeler vardır onlara ahirette. La tebdile li kelimatillah. Allah'ın kelimatında, yani verdiği mesajlarda, cümlelerde, hükümlerde asla değişiklik olmayacak. Yani Allah böyle vaat etmiş, böyle veli kullarına iman edip muttaki bir hayat süren kullarına müjdeleri vaat etmiş ya, artık Allah'ın bu vaatlerinde asla değişiklik olmayacak. ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ İşte büyük başarı, işte büyük kurtuluş, işte büyük zafer budur diyor, buyuruyor Cenab-ı Hak. İşte asıl olan bu zafere, bu kurtuluşa, bu mükafata, bu yüceliğe erişebilmektir. Yüce Rabbimizden niyazımız, kendi dostlarının safında bizlere de yer vermesidir. Bize de bu imkan ve fırsatı lütfetmesidir. Ondan niyazımız, bizim elimizden, yüreğimizden tutup bizi bu salih ve evliya kullarının saflarına dahil etmesidir efendim. Allah'a emanet olunuz.